Öyle yaptım. Kendime lanet ederek sabırdım. Bana günlerce, aylarca gibi gelen bir zaman diliminde örtünün altında yattım. Neredeyse hiç kıpırdamadan. Sanırım uyudum da uzun süre. Ölemedim. Sonra çok uzaklardan bir zil sesi geldi kulağıma. Gözlerimi açtım. Biri kapıyı çalıyor. Hem de parmağını zilden hiç kaldırmadan. Ayrıca gümbür gümbür de vuruyor kapıya, kıracakmış gibi. Ev telefonum da cırlak cırlak çalmaya başladı. Dayanılmaz bir gürültü odanın içinde. Yatak mezarımdan çıktım. Çıplak ayak zorlukla kapıya yürüdüm. Açtım. Aa, karşımda İlhami. Çok merak ettim seni Bora. 2 gündür senden ne haber ne bir şey. Telefonları da açmadın. Hastalandım İlhami. Kusura bakma. Çok haklısın da ilaç alıp yatınca duymamışım telefonu filan. Saat kaç olmuş? Saat 7'ye geliyor. İşten çıkıp geldim. Kapıyı açmasaydın kapıcıya kapıyı kır. Kapıcı da yok ya bu evde. Polise gidecektim herhalde kapıyı kırması için. Yok artık. İnsanın aklına bin türlü şey geliyor. Bir de şu rastlaştığın adam var. Bir de şu rastlaştığın adam var. Nasıl merak etmem. Haklısın. Haydi ilk gün hastalandı dedim kendi kendime. Nadide Hanım da zaten hasta diyordu senin için. Ertesi gün daha beter merak içindeydim ama belki o arkadaşınla buluşmuşsundur, bir yerlere gitmişsindir diye düşündüm. Bugün çok iş olmasa yayın evinde sabahtan dayanmıştım kapına. İnsan telefonu olsun cevap verir yahu. Onca zamandır mı yatıyorum ben? Aman Allah'ım, çok özür dilerim. Gerçekten kendim bilmeden yatmışım. Sürekli uyudum. Zamanın nasıl geçtiğinin farkında bile değilim. Gelsene içeri. İlhami oturma odasına yürüdü. Uzun kalmayacağım. Benim kız konsere bilet almış bize. Neyse seni gördüm ya, içime su serpildi. Soğuk şarabın var mı? Bilmiyorum, bak buzdolabına. Üstüme bir şey giyeyim ben. Yok yok, giyinme. Yatarsın belki yine ben gidince. Stresimi atmak için içecektim bir kadeh. Ben görürüm işini, sen keyfine bak. Hangi keyfime bakayım? Keyfim mi kalmış benim? Yatak odasına yürüdüm. Çin'den aldığımız ipek ev ceketini geçirdim üzerime. Kuşağını bağladım. Banyoya girip yüzümü yıkadım. Salona döndüğümde kendine bir bardak şarap koymuş kanepede oturuyordu İlhami. Seni strese ben mi soktum diye sordum. Seni çok merak ettim, o başka. Ama bu stres yeni değil. Hayrola? Uzun hikaye. Söylesene İlhami, derdini dökmeyen derman bulamaz. Handan canımı sıkıyor. Çin seyahatimi ona önceden haber vermememi mesele yaptı. Yahu ben ona her attığım adımın hesabını vermeye mecbur muyum? Keşke iş görüşmesi yapmaya gittim demeseydin. Ne olmuş gittimse? O Amerika'daydı o sırada. İznini mi alacaktım? Boş ver İlhami, dert etme dedim. Dert etmiyorum ama temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp önüme getiriyor. Kadın ortağım değil, karım sanki. Bir de beraber gittiğimizi öğrense. Aman Allah korusun. Neyse bütün derdim bu olsun. Haklısın Bora, bak ne diyeceğim. Sen neredeyse bir haftadır hastasın, halsizsin. Yarın sabah Amerika'dan bir kontrole girsene. Amerikan'da bir kontrole girsene Allah aşkına. Belki uzak doğuda bir mikrop kaptın. Sanmıyorum. Halsizliğe sarılık da sebep olur biliyor musun? Bir idrar tahlili yaptır en azından. Kısa kesmek için olur dedim. Yarına muhasebeciyi ayarlamıştım öğle yemeği için. Gelebilecek misin? Geleceğim. Tahlile gider de gecikirsen haber ver, değil mi? Veririm ama gecikmem, merak etme. Allah aşkına Bora, telefonunu açık tut. İlaç alıp uyusan bile cebin açık kalsın. Peki. Şarabını bitirmeden ayaklandı İlhami. Madem her şey yolunda ben kaçayım dedi. Hiçbir şey yolunda değildi oysa. Kapıya doğru yürüdüm peşinden. Ellerini omuzlarıma koydu. Beni kendine doğru çekti. Beni meraktan öldürdün aşkım. Bir daha böyle yapma. Önce alnımdan öptü, sonra dudaklarımdan. Ne yapacaksın bu akşam? Yatıp uyuyacağım. Yemeğin var mı evde? Hazır bir şeyler alıp bırakayım mı sana? Her şeyim var, sağ ol. Buzdolabın tam takırdı da şarap alırken gördüm. Telefonla yemek ısmarlayacağım pideciden. Tamam o zaman. Hadi canım, yarın görüşürüz. Güle güle dedim. Kapıyı usulca kapattım arkasından. Ne demiştir Recep bana? Manita'nın evli olmasa gelir beklerdi başına, yalnız kalmazdın demişti. Kediri olan kişi dertleşmek, içini dökmek ister. Yanında öyle herhangi biri de olmaz yani. Yakın olacak, seveni olacak, halinden anlayan biri olacak demişti. Doğru demiş. Mutfakta iki büyük bardak su içip odama döndüm. Yatağıma girdim yine. Bu sefer yatak örtüsünü çekmedim başıma. Örtüyü katlayıp koltuğun üzerine bıraktım. Işığı kapattım. Yorganın altına girdim. Daha derin, daha sıcak bir mezara yatar gibi. Ve merak ettim, ana rahmi de böyle bir yer midir diye. Nasıldır hakikaten? Sıcak, karanlık ve derin bir yalnızlık içeren. Anaya mesafeli, anadan uzak. Tıpkı benim anam gibi. Cismen var ama manen yok olan. Sevmeyen, korumayan, oralı olmayan, analık görevi yavrusunu doğurduğu an biten bir ananın döl yatağı böyle olmalı. Ben anamın bir kalbi olduğunu ancak atışını saat gibi tık tık duyduğumda bilmiş olmalıyım, rahmindeyken. Keşke hep orada kalsaymış, anamın kalbine yakın. Yeni bölüm. Bora mıydım, Bedri mi? Ben de bilmiyordum artık. Hırçın keskin gençlik, yontulmamış taş. Yalnızlığım vadisindeyim şimdi. Ne içimde acı var artık, ne gözümde yaş. Ayşe Kulin, Saklı Şiirler, Yalnız. Aşk Bencilliği adlı romanın kapağına saçma sapan çeşitli desenler çiziktirmekle meşgulken cep telefonunun mesaj zili 3 kez çınladı. Recep'ten bir haber beklentisi içinde hemen baktım. Bugün ansızın çıkan bir sigorta primi sorunu nedeniyle muhasebeci vergi dairesine gitti. Ama sen yine de 12.30'da arabamın yanında ol diye yazmış patron sevgilim. Çifte hayal kırıklığı. Telifimi alma işim biraz daha uzayacak ve arayan Recep olmadığına göre Hüsam'ın dönüp dönmediğini akşama kadar bilemeyeceğim. Suratım asıldı. Emrin olur sayın patron, madem öyle buyurdun. Elbette arabanın yanında olacağım dedim içimden. Sonra pek küçümsediğim elimdeki işe döndüm. Şımarık bir kadın yüzü mü resmetsem kapağa? Bencil, hain bir adam sureti mi? Yoksa kocaman bir yürek mi çizsem aşkı sembolize eden? Yüreğin içini sivri oklarla, tombul gri kurşunlarla doldursam? Yok, olmaz. Bencilliğin bir başka sembolü olmalı da ben nereden bulacağım onu? Bu sefer dersime hiç çalışmamış olduğum için zorlanıyorum. Bana patronum kitaba göz atmamı, en azından özetini okumamı söylemedi mi? Söyledi. Her kitabı okumaya vaktim yok dediğimde kitabın editörüne git, içeriğini anlattır da dedi. Ama ben öyle yapmadım, yapamadım. Günlerdir Recep'i aramakla, Recep'i bulmakla, Recep'le geçmişime dönmekle, Recep'le içmekle, Recep'e kızmakla, Recep'ten özür dilemekle, Recep'e içimi dökmekle meşguldüm. Sonra araya çok daha önemli başka bir şey girdi. Cemile. Dağılmış olan aklım büsbütün uçtu gitti başımdan. Akılsız kaldım. Tepeden tırnağa vicdan azabı oldum bu kez. Kendimi işe veremiyorum. Bu yüzden önümde duran kapak taslaklarım inanılmaz ölçüde vasat, ışıksız, özensiz, hatta ucuz çizimler. Şimdi kalksam yerimden, Gaye'nin yanına gitsem, anlat bana şu kitabı desem. Ama üşeniyorum. İçimden değil desen çizmek, elimi uzatıp telefonun tuşlarına basarak bir yanıt atmak dahi gelmiyor. Ne çizim yapmak, ne sevgilimle yemeğe çıkmak. Tek arzum başımı masanın üzerine koyup kestirmek. Uyursam yine her şeyi unutacağım, birçok şeyi unutacağım. Bir rüya alemine dalacağım ki bundan iyi kaçış olmaz. İsteksizce tuşladım harfleri. Tamam. Tamam dedim ya kendi kendime. Sonra ağzıma o anda aklıma gelen bir tekerleme takıldı. Tamam, kubbeli hamam. Anam hamama gidince çıkaracak kolundan bileziği. Zaten Cemile'nin olan. Yorgan içinde sakladığım parayı vermiş Cemile. Yaşım büyüsün diye ve dayak yemiş babamdan. Babam da kızdı mıydı gözünün yaşına bakmazdı evlatlarının. Maksat benim iyiliğim olunca dayak korkutmamış Cemile'yi. O vermese babam nereden bilecek yorganda saklanan parayı? Kendinden gizli iş döndürdüğümüzü duyunca da basmış tokadı tekmeyi. Haşat etmiş kızı. Zavallının bileziği de gitmiş bu arada. haydan gelen huya gitmiş. Bir iki çeyrek altın, bir ince bilezik ve bir kışı geçirecek erzak karşılığı satılan kardeşim aşağılanmış, horlanmış ama yine ucuz kurtulmuştu koca evinden. Recep'le öğrettiklerimizi yaptığı için ya dayak da yiyeydi, kaşı gözü patlayaydı, ya sıkaydı kafasına kocası olacak herif. Ne düşüncesizlikmiş bizimki ama. Boşuna delikanlı dememişler yirmisini doldurmamış hırtlara. O yaşların deli aklıyla akıl vermiştik kıza. Onu içine attığımız tehlikenin farkında dahi olmadan. Bu tehlikeyi atlatmıştı da ne olmuştu? Yine benim yüzümden kara topraklardaydı Cemile. Yazgıdan kurtuluş yok. Hakkı var Recep'in. Allah'ım aklıma mukayyet ol dedim. O sırada kapının önünde dikilen Ersin, bir şey mi söyledin abi dedi. Yok, öyle mırıldanıyordum kendi kendime. Mukayyet kelimesini bilmez o. Bizim kör hoca, bizim gibi kör hoca önünde diz çöküp ders görmedi ki nereden bilsin. Madem mırıldanacaksın, bari şu şeyi mırıldansan abi. Hani şey söylüyordu, zamanla geçer dedi, zamanla, zamanla. Bir şarkı döküldü dudaklarından. Ne bu Allah aşkına? Şarkı abi, hiç duymadın mı radyoda filan? Duymadım. Alemsin vallahi, herkesin dilinde. Zamanla geçen şey ne ola? Acı abi, aşk acısı. Recep de sabah böyle söylendi mi? Söylendi mi bana? Acın zamanla geçer demedi mi? Herkesin dilindeyse bu laf, demek herkes acı çekmekte. Şeytan azapta gerek misali. Kimi aşk acısı, kimi kardeş. Şu çocuk gitse başımdan, kapımdan, acımdan baş başa, acımla baş başa bıraksa beni. Benim kapıyı kapatsana bir zahmet Ersin, çalışıyorum da. Pardon, ben şey ettim, rahatsız ettim seni. Çekti sürmeli cam kapıyı, git dersin. Ben içeride akvaryumda balık gibi kaldım. Dört yanım cam, çıkış yok. Vicdanımdan kaçış yok. Hangi yöne gitsem kafamı duvara toslamaya programlanmışım. Yüzümde balık ifadesi, yeniden çizimlere döndüm. Saat tam yarımda yan sokakta park edilmiş arabanın başındaydım. İlhami benden önce gelmiş, direksiyona geçmiş beni bekliyordu. Uzandı, kapıyı açtı, geçip yanıma oturdu. Yanına oturdum. Çalıştırdı arabayı. Yavaşça hareket ettik. Boğazda bir lokantada yer ayırttım dedi. Balık yiyeceğiz. Ben balık sevmem, alışık değilim balık yemeye. Neden balık diye sordum. Senin telif işine kimsenin duymasına imkan vermeden ofisin dışında bir yerde sakin sakin konuşuruz diye düşünmüştüm. Bu sabah Sabri Bey'in vergi dairesinde acil işi çıkınca iptal etmedim yerimizi. Kolay ya, yer bulunmuyor bu balıkçıda. Üç kişi gideceğiz diye yer ayırmış balıkçıda. Yoksa baş başa yemeğe çıkma adetimiz yok. Ta Çin'e kadar bu yüzden gitmedik mi zaten? Lokantalara rahatça girip çıkalım. Sokaklarda sarı serpe dolaşabilelim diye. Tevekkeli değil dedim. Ben de baş başa Boğaz'a gittiğimiz için hangi dağda kurt öldü demiştim. Bana haksızlık etme Bora dedi İlhami yumuşak bir sesle. Bir süre konuşmadan gittik yan yana. Sonra İlhami elini uzattı. Kucağımda duran elimi tuttu. Biz Recep'le Deli'yle çok tutuşmuştuk. Yolda yürürken, ağacımızın altında otururken, dereye ayaklarımızı sokmuş konuşurken. Ama bizim el ele tutuşmalarımız birbirimize güç, cesaret, umut aktarma maksadıyla olurdu. Ya da bak, ben buradayım, yanındayım, yalnız değilsin demek için. Acının, kederinin yarısını bana yükle. Derdine ortak olayım anlamında. İlhami ise bana sadece tek bir mesaj veriyor elimi tutmakla. Seni arzuluyorum. Akşama evime gelmek ve benimle sevişmek istediğinin bir işareti elimi tutması. Hepsi bu. Böyle düşündüm ama çekmedim elimi. Bir otobüs geldi yanımıza. Bir süre birlikte yol aldık. Başımı kaldırdım. Otobüs penceresinden bize bakan yaşlı kadınla göz göze geldim. Kadın otobüsün zaviyesinden bakınca arabanın içini ve el ele oturduğumuzu gördü. Suratında tuhaf bir ifade belirdi, başını öteye çevirdi. Bir an sonra yine baktı. Gözleri fincan gibi olmuş. Elimi çektim. İçimdeki sıkıntı giderek büyüdü, kızgınlığa dönüştü. Hava ne kadar güzel ve aydınlık, benim acımla alay eder gibi parlıyor güneş. Oysa içimle uyum sağlaması için bugünün yağmurlu olması gerekmez miydi? Yağmasa bile en azından bir yağmur sıkıntısı havada. Gri bulutlar, kasvetli bir gökyüzü. Kimsenin umurunda değil benim çektiğim acı, havanın bile. Yanımda oturan adam farkına varmadı ruh halimin, gözlerimdeki kederi, yüzüme yansıdığı acıyı göremedi. Oysa sevgilim olacak güya. Ne zamana kadar sevgilim olacak ayrıca? 1 yıl mı? 5, 10, ömür boyu. Recep'in sözleri çınladı kafamın içinde. Bir gün yalnız kalmaya mahkumsun. Ondan sana hayır yok. Çünkü evli o. Oysa her insan kederini paylaşmak için yanında bir yakınını ister. Bebeğe kadar hiç konuşmadan geldik. Lokantanın önünde arabayı değnekçiye bıraktı İlhami. İçeri girdik. Tantana ile karşılandık. Kocaman tuhaf bir aletin yanından geçerken "Laterna bu," dedi İlhami. Eliyle koluna vurdu aletin. Tanıdık bir müzikten bir tını. Merdivenleri indik, masaların bulunduğu alana geldik. İlhami, 3 kişi için ayırtmıştım ama birimizin işi çıktı," dedi. Bizi karşılayan takım elbiseli adama. Bir başka garsonun peşinde deniz kenarındaki masalardan birine yöneldik. Garson oturmam için iskemlemi çekti. Bir diğeri "meze tepsisini hemen getiriyorum," dedi. "Meze almayalım, güzel bir balık yiyelim salatayla." "Emredersiniz," dedi garson. "Benim de fikrim sorulsa ben alırım meze." "Yine emredersiniz." Garson çekildi. "Neyin var Bora?" dedi İlhami. "Niye bu kadar gerginsin?" "Değilim." "Öylesin. Arabaya bindiğimizden beri sende bir tuhaflık var. Sana öyle gelmiş. Eğer muhasebeci gelemedi diye bozuldunsa sadece bir gün için ertelendi o konuşma. Yarın görüşeceğiz Sabri Bey'le. Bugün öğleden sonra randevum yok. Vaktim bol diye Boğaz'a gelelim istemiştim. Yani bizim oralarda bir yerde yeriz, hallederiz bu işi." "Sen beni bu yüzden mi bozuldum sanıyorsun?" "Bozulacak başka bir şey olmadı ki. Aşk olsun sana İlhami." Garson elinde meze tepsisiyle başımıza bitince sustuk. "Ne istiyorsan seç," dedi İlhami. "Bir şey istemiyorum." "Az önce meze istedin ya, iştahım kaçtı." "Şu lakerdayı bir de patlıcan salatasını verin lütfen. Bir de şunu." İlhami parmağıyla karides tabağını işaret etti. "Balıklarınızı sonra mı seçersiniz?" "Biraz sonra." Söylenenleri masaya bırakıp gitti garson. "Hırçınlığının nedenini öğrenebilir miyim? Bir hata mı oldu sana karşı?" dedi İlhami. "Ben senin gözündeki değerimin derecesini öğrenebilir miyim?" diye sordum. "Bilmiyor musun?" "Bilsem sormazdım." "İnsaf et. Bir yere varmaya çalıştığın kesin de nereyi anlayamadım. Anlatayım. Mesela bir gün benimle birlikte yaşamayı düşündün mü hiç?" "Birlikte değil miyiz?" "Her gün, neredeyse her an, haftada birkaç gece." "Öyle değil. Aynı evi paylaşarak, hayat arkadaşı olarak. Bu mümkün mü?" "Ben evliyim." "Aşk uğruna bozulan nice evlilikler biliyorum." İlhami bizi duyan var mı gibisinden etrafına göz attı, sesini alçalttı. "Burası Los Angeles değil Bora. Yani İstanbul'da belli bir statüye gelmiş, çoluğu çocuğu olan bir erkeğin başka bir erkekle birlikte yaşaması kolay değil. Kolay olmayabilir ama mümkün. Nereden çıktı bu şimdi?" "Ben sadece yanıt istiyorum. Aramızda böyle bir konu hiç olmadı bugüne kadar. Şimdi soruyorum işte. Bak sana açıkça söyleyeyim. Karım kendi arzusuyla beni terk etmediği müddetçe ben onu boşayamam. Eda bir gün kendi gelir de hayatıma başka bir yön vermek istiyorum derse hayır demem, boşanırız. Ama teklifin ondan gelmesi şart." "Neden?" "Senin kendi hayatına bir başka yön verme hakkın yok mu?" "Yok. Çünkü bizim ilişkimiz herhangi bir karı koca ilişkisinden daha başka. Ben kendimi ona karşı sorumlu hissediyorum. Bildiğim kadarıyla çocuğunuzun ölümünde senin payın sıfır." "Olsun. Onun sırtına bir başka acı yüklemeye hakkım yok. Yapamam bunu." "Benim sorum bu değildi zaten. Kaçak oynama. Diyelim ki karın boşanmak istedi. Boşandınız. Artık bekarsın. Biz birlikte yaşayabilir miyiz? Soru buydu." "Bak Bora, ben sana..." Yine kurtuldu İlhami. Garson o lafını tamamlayamadan elinde bir balık tepsisiyle yeniden bitti başımızda. İlhami garsonla uzun uzadıya balık seçimi yaparken Ben gözlerimi kısmış denizin üzerinde süzülen bir yelkenliğe bakıyordum. Hayatımda adım atmış değildim bir yelkenliğe. Bu tip teknelerin suyun üzerinde yağ gibi kaydığını, süt liman havalarda bocaladığını, rüzgarda hızlandığını, batarmışçasına yan yattığını, dalgalarla birlikte salındığını, denizle öpüşüp flört ettiğini ama batmadığını, sadece uzaktan seyretmiştim de, üzerinde olmak nasıl bir histir bilmiyordum. Türk filmlerinde vardı bazı sahneler. Kız sevgilisinin dizine başını dayar, erkek kızın saçlarını okşarken yelkenli ufka doğru yol alır. Meçhule giden bir gemi gibi. Meçhule giden gemi şiirini bana İlhami okumuştu ilk kez. Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Sonra da Yahya Kemal kitabı armağan etmişti. Geceler boyu okumuştum şiirleri. Evire çevire tekrar tekrar. Ben de şair olmayı düşlemiştim. Şiir yazabilmek için öncelikle çok şiir okumalısın demişti İlhami. Bana pek çok şairin şiir kitaplarını getirmişti. Evet, bana çok şey kattı sevgilim. Ama gün gelecek ondan sadece hüzün düşecek payıma. Hüzün ve yalnızlık. İkimize de lüfer söyledim. Efendim? Ben uzaklara bakmış düşünürken garson siparişleri alıp gitmiş. Lüfer diyorum, mevsimi şimdi. Şu yelkenliği görüyor musun? İşaret ettiğim yöne baktı. Evet. İşte öyle bir yelkende baş başa olabilir miyiz? Elbette. Çin'e kadar gitmeden. Bora lütfen. İstanbul'da bir yelkenliyle gezebilir miyiz? Evet, gezebiliriz. Bir arkadaşımın teknesi var, rica ederim. Birkaç gün için alırım. İstanbul'da mı gezeriz? Fırsatını bulursak Ege'ye açılırız. Çok güzel koylar vardır Ege'de. İstanbul'da gezsek, Karadeniz, bir de adalar. Karadeniz, bir de adalar. Çabuk biter İstanbul. Tekne keyfi için demir atabileceğin mahfuz, güzel koylar lazım. Peki İstanbul'da bir evde birlikte yaşayabilir miyiz bir gün karın olmazsa? Karımı zehirlemeyi mi düşünüyorsun? Gülüyor. Dişinin birine maydanoz yapışmış. Onu baştan çıkartmayı düşünüyorum. Bir sessizlik oldu. Denizin üzerinde giderek küçülen yelkenliğe dikti gözlerini İlhami. Sonra buz gibi bir sesle konuştu. Yarın ilk iş banka hesabına telifini kendi özel hesabımdan çekerek yatıracağım. Sonra zaman içinde formüle ederiz muhasebeciyle, tamam mı? Senden para isteyen kim? Telif senin hakkın ve gerçekten de biraz fazla uzadı ödenme durumu. Seni zora soktuğumu düşünmeliydim. Sen paradan başka bir şey düşünmez misin? Seni bu kadar hırçın ve küstah yapacak başka bir şey aklıma gelmiyor. Paranı bir türlü alamamış olmanın dışında. Sevgi, acı, ölüm. Hiçbir Bora. Dün akşamüstü sana uğradığımda aramızda bir pürüz yoktu. Hatta 3 gün önce hatırın için o tanıdığına yurt dışında iş bulmaya söz vermiştim. Her şey yolundaydı. Tek ters giden şey muhasebecinin bugün gelememesi oldu ki lafını kestim. Benim kardeşim öldü. Ne? Kız kardeşim öldü. Ne zaman? Nasıl öğrendin? Dün gece öğrendim. Ah Bora. Boracığım özür dilerim. Çok özür dilerim. Bilemezdim ki sen öyle şey yapınca affet. Masanın üzerinden uzandı, elimi yakaladı. Hasta mıydı? Trafik kazası mı? Nasıl olmuş? Asmış kendini. Eli gevşedi. Kolu yanına düştü. Gözlerinin yaşlandığını gördüm. Hiçbir söz çıkmadı ağzından. Neden sonra? Memleketine gitmek ister misin diye sordu. Seninle gelirim arzu edersen. Birlikte gideriz cenazeye. Cenaze kalkmış çoktan. Gözleri gözlerime dikili, binlerce soru soruyor bakışlarıyla. Neden asmış kendini? Birini mi seviyordu? Sen bu haberi kimden aldın? Ama hiçbir soruyu seslendirmiyor. Merak ettiğinden değil. Beni üzmemek, acımı deşmemek için. Ben ne yapıyorum? Şu masaya karşılıklı oturduğumuzdan beri Çin işkencesi yapıyorum ona. Bora, sesi titriyor. Seni çok iyi anlıyorum. Ben de ölümün şokunu yaşadım. Hem de düşün, evlat acısı yaşadım ben. Hepsini biliyorum. İntihar ihtimallerini, teşebbüslerini, kim bilir kaç kez. Ne olur yüreğini kapatma bana. Sana yardıma hazırım. İstersen bir tatil al. Hatta bir yerlere gidelim birlikte. Birkaç gün acını hafifletmek için ne yapayım sen söyle. Acımı hafifletmez ama benim için yapabileceğin tek bir şey var. Ne? Şu arkadaşın işi, hani yurt dışı işi. Evet biliyorum, bakıyorum o işe. Dün birkaç kişiyle görüştüm. Senden istediğim o işi hızlandır. Boracığım, bu işler ha deyince olmaz. Pasaport çıkartmak lazım önce. İlhami, bu ülkede doğru ipler çekilirse her şey olur. Çabuk da olur. Madem bana telifimi ödemeye karar verdin, ben o telifi rüşvet olarak kullanacağım. Kime ne verilecekse bir an önce lütfen, bu bir hayat memat meselesi. Birinin hayatı mı tehlikede? Bak, ben bir kardeş kaybettim. Bir kardeş daha kaybedemem. Bir an önce onu yurt dışına çıkarmam gerekiyor. Bu kişi kardeşin mi senin? Niye daha önce söylemedin? Bana olan biteni baştan sona anlatır mısın? Her şeyi bilmeliyim ki kimsenin başını istemeden belaya sokmayayım. Kardeşin suçlu mu? Hapisten mi kaçtı? Yanlış anladın. Ne suçlu ne de hapisten kaçtı. Kötü birinden kurtulması lazım. Uzun hikaye. Anlatacağım bana geldiğin akşam. Ah Bora. Bu akşam gelemem. Günler öncesinden eve misafir davet etmiştik. İptal için çok geç. Yarın akşam mutlaka gelirim. Her şeyi anlatırsın. Tamam ama sen de arada boş durma İlhami. Bana kardeşinin ayrıntıları da lazım. Kaç yaşında, elinden hangi iş gelir, eğitim durumu nedir? Elinden gelen iş, esrarı oraya buraya taşımak. Eğitimi, lise birden terk. Yaşı çoktan kemale ermiş. Öyle bir mal ki elimdeki, ilk bakışta baştan aşağı defolu. Ama kumaştan anlayana, özel iplikle dokunmuş bir ipek parçası. İşin zor İlhami Bey. Ben sana hepsini yarın bildireceğim. Pasaport demiştin. Bu arada pasaportu çıksın bari. Bir tanıdığın var mı işi hızlandıracak diye sordum. Biri var, devreye sokarım onu. Garson balıklarla salatayı getirdi. Sustuk. Yemekler tabaklarımıza servis edilirken bir kere daha dört ayağımın üzerine düştüğümü gördüm. Yine hiç hesaplamadan, planlamadan üstelik. Cemile'nin beni perişan eden ölüm acısı Recep'in işine yarayacaktı. Cemile yukarıdan yardım ediyor bana her zaman olduğu gibi. Canım kardeşim benim. Meçhule giden gemideki kardeşim. Nereye doğru yol alıyorsun acaba? Beni de ister misin yanına? Balığı yarıladım. Karnım doyunca üzerime bir rehavet çöktü. Yaptığım edepsizliklerden pişman oldum. Seni kırmak istemedim ama moralim çok bozuktu diye fısıldadım. Ben seni anlıyorum dedim ya. Ben de yürüdüm bu yollarda. İnsan yüreği yanarken bastığı yeri görmez. Haklısın. Çok canım yanıyor. Bana biraz tahammül göster. Bileydim hiç gitmezdim üstüne. Zavallı sevgilim benim. İlhami, senden istediğimi ihmal et, e mi? Cevap vermedi. Cebinden telefonunu çıkardı. Ofisi aradı. Bir isim söyleyip bekledi. Biraz sonra kendine söylenen numarayı not etti cep telefonuna. Yeni numarayı tuşladı. Mücahit Bey kardeşim nasılsınız diye sordu. Ben İlhami, İlhan Yayınları'ndan. Sağ olasınız, sizleri sormalı. Görüşemedik ne zamandır ama hep aklımdaydınız. Evet. Hoş beş uzun sürdü. Beni ilgilendirmeyen bir şeyler konuştular. Sonunda Sade'de geldi İlhami. Ben kulaklarımı diktim. Bugün akşamüstü uğramak istiyordum size. Biraz acil bir durum vardı. Orada mısınız? En geç 6'da sizde olurum. Yok, gecikmem. Çünkü akşama benim de işim var. Evet, görüşmek üzere, eyvallah. Kapattı telefonu. Bak, ihmal etmiyorum dedi. Bu randevu pasaportu hızlandırmak için. Hele bir pasaport sahibi olsun, gereğinde iş bulamasa da çıkartırız dışarı. Mutlaka bir iş olmalı. Yurt dışında parasız pulsuz nasıl kalsın? Kendine bir düzen kurmalı ki, merak etme Bora, iş meselesini de halledeceğim sırayla. Sen sanıyorsun ki polisten veya birinden kaçıyor. Öyle değil, anlatacağım sana. Tamam, inanıyorum ama sen de biraz sakin ol, bana güven. Başka güvenecek kimsem yok zaten. Bunu dediğim an pişman oldum. Benim güveneceğim kişi Recep'ti. Sadece o. koca dünyadaki tek gerçek dostum. Cemile'den sonra ölümüne neden olduğum, gözlerim yaşlandı yine. Sevgilim elini uzatıp gözümün altına dokundu usulca. Sevdiklerimizin kaybı çok tahribat yapıyor ama hayat devam ediyor Bora. Zamanımız gelene kadar buradayız ne çarek. Toparla kendini canım. İstersen yemekten sonra işe gelme, evine git, uyu biraz. Çok perişan gözüküyorsun. Öyle yapayım dedim. Hiç uyumadım dün gece. Hesabı istedi. Garson hesapla birlikte istemediğimiz halde müessesenin ikramı olarak birer fincan Türk kahvesi, bir adet lokum da getirdi. Hatırlı bir müşteriydi demek ki İlhami. Birkaç yudum içelim, ayıp olmasın dedi bana. Lokumu ağzıma attım. Bir gül tadı ağzımda. Cemile'ye bir kese kağıdının içinde 100 gram lokum alıp götürmüştüm. Cebimize para girmeye başladığı günlerde. İçinden bir tane alıp yemiş, gerisini yemeye kıyamadığı için sandığına saklamıştı. Bir yıl sonra annem bulmuştu kurtlanmış lokumları. Kardeşimin kısa ömrüne sığdırdığı nadide tatlardan yegane nasibiydi tek bir güllü lokum. Lokumu yutamadım, ağzımdan çıkartamadım. Lokma büyüdükçe büyüdü ağzımda. Biraz suyla yuttum. Ne oldu? Hüzünlendin yine, daldın. Lokum dedim. Bir şey hatırlattı. Lokantanın karşısında güzel lokum satan bir yer var. Alalım sana madem seviyorsun. Ah İlhami. Bundan böyle lokum geçer mi benim boğazımdan? Gırtlağımı, gözlerimi, yüreğimi yakmadan. Ben tatlı sevmem. Kahveden bir yudum aldım ve konuyu değiştirdim. Yarın muhasebe işini mutlaka halledelim. Benim biraz nakit paraya ihtiyacım olabilir bu şey için. Bu şey işi için. Sabri Bey'le halledemezsek ben sana veririm gerekeni. O işler için de düşünme sen. Ben bakacağım her şeyin icabına. Hesabın üstü gelince kahveleri yarım bırakıp kalktık. Kapıda değnekçinin arabayı getirmesini beklerken ben biraz yürüsem deniz kenarında dedim. Temiz hava alırdım. Hani eve gidip uyuyacaktın. Yürürsem açılırım, kafam dağılır. Belki de işe dönerim. Beraber yürüyelim. Yalnız kalmaya ihtiyacım var. Sen bilirsin dedi biraz kırık. Elini tuttum, sıktım avucumda. Sonra Recep kafamı karıştırdığından beri hayat arkadaşım mı değil mi bir türlü emin olamadığım adamı arabaların, insanların, trafiğin ortasında tek başına bırakıp vapur iskelesine doğru yürüdüm. Birkaç martı kocaman kanatlarını açarak denize doğru pike yaptılar. Kork, kork, kork. Görünüşleriyle ters orantılı, çirkin seslerini duyunca baykuş sesi duymuş gibi ürperdim. Bizim oralarda baykuşun sesini duymak hayra yorulmazdı. Oysa martı sesiyle kıyaslandığında çok daha sevimli bir ötüşü vardır baykuşun. İnsanın kulağını tırmalamaz. Anam baykuş öttüğünde irkilirdi. Anasının öldüğü gece baykuş ötüyormuş karşıdan da. Cemile doğar doğmaz da bir baykuş ötmüş. Ebe istediği kadar baykuş falan ötmedi, sen yorgunluktan daldın, rüya gördün dese de Cemile yürümeye başladığında emin olmuş ki rüyada değil, gerçek hayatta ötmüş o baykuş. Kızın bacağının aksayacağını haber vericesine. Halbuki kızlarının arasında en güzel yüzlü, en temiz ahlaklı ve anama en hayrı dokunan evladı Cemile'ydi. Belki bir ince altın bileziğin dışında başlık parası getiremedi. Ama anamın yamacından ayrılmadı. Her işinde yardımına koştu. Şikayetlerini dinledi. Derdine ortak oldu. Cemile'yi aksak diye gözden çıkarmayıp kollasaydık sağ solu, ona abayı yakmış olan komşu delikanlıyı hemen fark ederdik. Mezarda yatacağına şimdi kocasının koynunda yatıyor olurdu. Ama o duyarlılık nerede bizde? Ön yargılarla, inatlarla köreltilmiş insanlarda. Martılar bir balıkçı teknesine musallat oldular şimdi de. Teknenin peşinden gittikleri için sesleri uzaktan geliyor. Bir yük tankeri geçti sahile yakın. Arkasında kabarmış dalgaları bırakaraktan. Recep böyle bir tankerde mi çalışacak acaba? Gelip geçecek İstanbul Boğazı'ndan ve ne ben ne Hüsam haberdar olmayacağız gelişlerinden. Rüstem onun rakip kaçakçılar tarafından bir yerde vurulduğunu düşünecek. Ben hayatta olduğunu bileceğim ama mutluluğundan emin olamayacağım hiç. Nebahat adında kadını bulmuş olsa bile. Cemile'ye dair duygularını öğrendiğimden beri Nebahat gözümde değerini yitirdi zaten. Nebahat'i arayıp bulması, onunla bir hayat kurması için ısrar eden ben değilmişim gibi lafını dahi etmedim sonradan. Adeta kız kardeşimin üzerine kuma getiriyormuş gibi tuhaf bir kıskançlıkla. Oysa biz ne kadar da alışığızdır analarımızın, ablalarımızın üstüne kuma gelmesine. İçimiz burkulsa da aldırmamış gibi yaparız. Denilebilir ki sizin içiniz niye burkulsun ey erkek canlar? Kuma sizin üzerinize geliyor değil ya. Haydi bir ananın kız çocukları olsanız neyse. Ama öyle değil işte. Ana anadır. Onun yüreği çat diye ortadan kırıldığında sesini erkek evlatlar da duyar. Anaların duygularını özellikle erkek evlatlardan saklamalarına rağmen duyar. Analar konuşursa kızlarıyla konuşur. Onlarla dertleşir. Oğullarına karşı ise kuyruğu dik tutmaya çalışırlar da boşuna. Ne yaparsa yapsın, anasının gözlerindeki buğuyu, yüzüne sinen hüznü görür evlat, erkek de olsa. Kocası üstüne gelen kadını koynuna çektiğinde, analar yataklarını çocukların en küçüğünün yanına sererek yatar. Gece bir yanık kokusu alır çocuğun burnu. Anasının yürek yangınının dumanı odaya sis gibi dağılır. Perde gerisinde de olsa, kapı arkasında da sesler, iniltiler, gıcırtılar. Tavşan kulağı gibi dikilmiş kulaklarından hiç kaçmaz ananın. Bir süre dinler, sonra başını bu sesleri duymamak için yastığının altına gömer ana. Gözlerinden yaşlar ancak o zaman dökülür gizli gizli. Ana sabah olunca yine kapı gibi dikilir mutfaktaki ocağın başına. Yüzü ifadesiz, gözlerinde ne üzüntü ne sevinç, ağzı mühürlü, duvar gibi bir suratla gündelik işini yapmaya koyulur. İşte o zaman bir ince nefret gelir yerleşir evladın yüreğine. İster kız olsun ister erkek. Eğer kuma çok genç değilse, gözü yoksa kumada, ondan nefret eder erkek çocuk. Çoğu kez hiç kabahati olmadığını bildiği halde, anasına bunları yaşatan babasından da nefret eder. Farkına bile varmadan ve düşünür, anaların evlatlarına karşı çoğu kez duygusuz, acımasız olmaları, duygularını dışa vuramayıp hep yüreklerinde saklamalarından mı kaynaklanır acaba diye. Ben de bu yüzden mi hiç sevememiştim evde gölge gibi dolaşan kumayı. İlk zamanlar bana hiçbir kötülüğü dokunmadığı halde, Cemile'ye iş buyurmaya başladığında ise nefret etmiştim ondan. Önce için için, sonra iyice belli ederek duygularımı. Kark kark. Geri geldim artılar. Kanat uçlarını suya vura vura uçuyorlar yanımda. Tek sıra olmuşlar. Arada bir içlerinden biri değişik bir yöne kanat çırpıyor. Bir süre özgürce uçuyor havada, kafasına göre takılarak. Uzun sürmüyor özgürlüğü. Hop diye katılıyor arkadaşların arasına. Hep aynı çirkin şarkıyla. Kark kark. Hırsız ve arsız kuşlar. Bir keresinde bir hafta sonu tatilinde yayın evindeki diğer çalışanlarla birlikte büyük adaya gezmeye gitmiştik. Sahildeki balıkçı lokantalarından birinin deniz kenarındaki masasına oturmuştuk. İki martı musallat olmuştu masaya. Kaşla göz arasında balıklarımızı, mezelerimizi gagalarıyla çalıp çalıp kaçmışlardı. O gün bugündür sevmem sevimsiz hırsız kuşları. Ama beni kanatlarını alıp havalandıracaklarını bilsem, bulutlara, bulutların ardına, ayın, yıldızların, güneşin çok ötesine, kardeşimin gezip dolaştığı semalara uçuracaklarına hemen barış ilan edeceğim martılara. Kulları, köleleri olacağım. Arnavutköy'e yaklaşıyorum hızlı adımlarla. Suyun rengi koyu lacivert. Güneşin sadece doğarken ve batarken binbir renge boyadığı boğazın rengi hep koyu. Ya da ben ne zaman geldiysem boğaza, tesadüfen koyuydu rengi. Dibini derinliğinden olsa gerek hiç göremedim. Belki de Karadeniz gibi koyu deniz denmeliydi adına. İşte şimdi kıyısında durup seyrettiğim bu koyu deniz, tarifi imkansız bir güçle beni kendine doğru çekiyor. İki şık var önümde. Kurtuluşu ya martıların tüylerine asılıp bulutların ötesinde ya da siyahla mavi arasında kararsız kalmış suyun derinliklerinde aramak. Ne demek kurtuluş? Kurtuluş doğduğumdan beri taşımakta olduğum yükü sırtımdan indirmek demek. Benim yüküm cinsel kimliğim. Allah'a bütün kalbimle inanan ben, Allah'ın beni yaratırken bana biçtiği kimliği niye bir suçlu gibi önce gizli taşıdım bunca yıl, şimdi de ezik taşıyorum. Haykırsam gerçeğimi en yakınlarım tarafından lanetleyeceğimi hep bildim. Lanetleneceğimi hep bildim. Arkadaşlarım tarafından alay konusu olacağımı da. Sitem hakkım yok mu Allah'ıma? Beni madem böyle yaratacaktı, bari doğum yerimi dünyanın anlayışlı toplumlarından birine denk getireydi diye. Bezgin ve yorgunum. Önce gerçeğimi kendime kabul ettirirken yoruldum. Sonra gizlerken, daha sonra yüzleşirken. Kendim olmaya hakkım olduğunu anladığımda, kendimle barışırken, gerçeğimi başkalarına kabul ettirmeye çalışırken, benim gibi binlerce, on binlerce insanın var olduğunu öğrenirken, bezdim, yoruldum. Kurtuluş bu mücadeleyi bırakmak demek. Kendim olmaktan vazgeçmek, kendimden vazgeçmek. Kurtuluş ayrıca geldiğim yörenin adetlerinden, ağırlığından, aidiyetimden, günahlarımdan, hasretlerimden, pişmanlıklarımdan, vicdanımdan, beynimi gagalayan düşüncelerden, bir gün beni mutlaka yakalayacak olan yalnızlığımdan kaçmak demek. Ama ben zaten kaçmadım mı yöremin beni boğan zincirlerinden? Demek tamamen kurtulamamışım. İnsanlarından kaçsam hasretlerim, günahlarından kaçsam vicdanım beni bir köşede yakalayıveriyor. O halde ya bir kuş gibi uçmak açık maviye doğru ya da bir balık gibi süzülmek lacivertin kalbine. Bir korna sesiyle sıçradım. Önüne baksana, babanın bahçesinde mi dolaşıyorsun diye bağırdı bir taksi şoförü. Eliyle çirkin bir hareket yapıp geçti gitti önümden. Arkasından gelen bir sonraki taksiyi ben durdurdum. Cihangir dedim koltuğa otururken. Sonra telefonumu çıkarıp bir mesaj attım Recep'e. Bu akşam işim bitince benim eve gel. Sana anlatacaklarım var. Çok önemli. Mesajın sonuna adımı Bora mı Beyce mi yazayım bir an kararsız kaldım. Sonra B yazdım sadece. Ben Bora mıydım Bedri mi? Hangisiydim? Kaç günden beri ben de bilmiyordum artık.